Ayrım 79, sayfa 595, 72. bölüm. Gize, 23 Kasım, 02.18. Weaver arabadan indi, yakınlardaki bir mezarın taşlarına dayanmış motosikleti gördü. Holder o yana bakmadan tünelin girişine yöneldi. Daha önce orada bırakmış olduğu aletler karıştırılmıştı. Lambalardan birini yaktı, delikten geçip mezar bölümüne sürüklendiklerinde Weaver bir an hiyerogliflere, kimsenin dokunmamış olduğu lahte hayranlıkla baktı. Ama Holder geçide giden aralığın önünde diz çökmüştü bile. Suratındaki teri sildi, geçide girmeye hazırdı.
''Dikkatli ol, Deacon buralarda olabilir.''
02.20 Devriyeler uzaklaşana kadar bekledi, daha sonra otele doğru yürümeye devam etti. Binanın yan tarafındaki çimenlere vardığında damdaki uçak savar bataryasını gördü. Gözleri damın bir kat altında ışık yanan bir pencereye kaydı. Odanın önünde büyük bir balkon vardı. Sağ tarafta gölgelerin arasında balkona kadar yükselen çiçekli bir sarmaşık gördü. Balkon kapısı kapalıydı ama sinek telinin arkasında ışık görünüyordu. Birkaç saniye durdu, mide bulantısını önlemek için derin derin nefes aldı. Daha sonra gölgedeki sarmaşığa yöneldi. Ağacı tutup asıldı. Onu taşıyacak gibiydi. Balkona doğru tırmanmaya başladı. 02.21 Deacon gittikçe sabırsızlanıyordu. Yeniden saatine baktı. Rachel gideli 15 dakika olmuştu. Arkasından geçitten gelen bir ses duydu. Dondu. Mağaranın bir köşesine çekildi. Lambayı söndürdü ve kalbi çarparak beklemeye başladı. Dehşet içinde yaklaşan ışığı, duvarlarda oynaşan gölgeleri gördü. Korkudan ve şaşkınlıktan ne yapacağını bilmezken önce Holder'ı, arkasından da Weaver'ı gördü. Holder'ın kayaya tırmanmasını bekledi, sonra elinde tabancasıyla saklandığı yerden çıktı.
''Yaptığının hiç de akıllıca bir iş olmadığını sanıyorum binbaşı. Eğer hainlik konusundaki görüşlerin değişmemişse...''
Yavaşça kayadan aşağıya indi.
''Her ikiniz de silahlarınızı çıkarın ve yere bırakın.''
Weaver hareket etmedi. Holder kayadan aşağı kaydı, korkusuzca karşısında durdu.
''Vur beni Deacon, vur da yukarıdaki nöbetçiler duysun. Bunu da düşündüğünden eminim. O halde neden tetiği çekmiyorsun?''
Deacon'ın alnı terden parıldadı, asabiyetle dudaklarını yaladı.
''Beni tahrik etme Holder, yoksa mezarcılara iş çıkarırsın.'' ''Öyleyse bakalım, bunu yapacak cesaretin var mı?''
Holder yaklaştı. Deacon'ın gözlerinde birkaç saniye panikten başka bir şey görülmedi ama bu kadar da Holder'a yetmişti. Tabancanın namlusuna yapıştığında silah büyük bir gürültüyle patladı, mermi duvarlara çarptı. Deacon çılgın gibi boğuştu ama Holder yüzüne bir yumruk attı, daha sonra Weaver da işe karıştı ve tabancasının kabzasıyla Deacon'ın ensesini vurdu. Deacon ince bir çığlık atıp yere yığıldı.
''Kemerini çıkar Harry, kemerini çıkar ve bileklerini bağla.''
Tabancanın gürültüsü bir süre yankılanarak devam etti. Daha sonra yavaş yavaş kayboldu. Weaver hala baygın olan Deacon'ın kemerini çözdü. Adamın ellerini arkaya dolayarak sıkıca bağladı.
''Hayatını tehlikeye attın. Seni öldürebilirdi Jack.'' ''Anlaşılan bugün benim kahramanlık günüm. Kaybedecek bir şeyin yoksa kolay. Nöbetçiler hakkında yanlış düşünüyor da olabilirim. Duvarlar herhalde gürültüyü emmiştir.''
Holder gömleğinin koluyla terini sildi, tavandaki tüneli gösterdi. ''Hazır mısın?''
''Her zaman. Sadece Rachel'in bu işi çok uzağa götürmemiş olmasına dua ediyorum. Yakında öldürürüz. Yakında öğreniriz.''
Holder tekrar kayaya tırmandı, elini Weaver'a uzattı ve onu da yukarı çekti.
02.24
Menahouse'un haberleşme odasında bir telefon çalmaya başladı. Eğer Spark Jones gözlerini kırpıştırdı, esneyerek uyandı. Nöbeti sırasında ayaklarını masanın üzerine dayamış, kestiriyordu. Gecenin o saatinde fazla konuşma olmazdı. Öndeki masada duran iki telsiz alıcı vericisi ve altı telefon son bir saat boyunca sessiz kalmıştı. Nöbetçi subayı karşı taraftaydı. Büyük bir gürültüyle horluyor, kafasını masanın üzerindeki kollarına dayamış uyuyordu. İkinci telefon da çalmaya başladı. Johnson birinci telefonu kaldırdı. Gözünün ucuyla esneyerek uyanan yüzbaşıya baktı.
''Haberleşme odası, Mena Oteli.''
dedi önündeki ağzıyı. İkinci telefon çalmaya devam ediyordu. Johnson onu aldırmadı. İlk telefonu dinlemeye devam etti. Kaşlarını çattı, döndü. Ayağa kalkıp pantolonunu düzeltip yüzbaşıya baktı.
''Anladım efendim.''
Johnson ağzıyı yerine koydu ve bir şey söylemeden ikinci telefonu kaldırdı.
''Haberleşme odası, Mena House.'' Yine dinledi. Bu kez biri damarlarını kesiyormuş gibi duruyordu. Yüzbaşı yanına geldi, esnedi. Bir sorun mu var Spark? Johnson parmağını kaldırdı. Konuşulanları duymak için sessizliğe ihtiyacı vardı. Alnından ter boşaldı.
Evet teğmenim, söylediklerinizi tabii ki anladım. Kesinlikle. Bir dakika bekleyin lütfen.
Eliyle ahizeyi kapadı, korku dolu gözlerini yüzbaşıya dikti.
Birinci telefon kapandı efendim. Genel karargâhtan Sensin adına bir istihbarat subayı geçmiş ve başkanı suitine doğru gidiyormuş. Güvenlik alarmı verdi ve bütün gizli servis görevlilerinin iş başına gelmelerini istedi.
Yüzbaşı kaşlarını çattı.
Ne istiyor ki?
Johnson elindeki ahizeyi yüzbaşının yüzüne uzattı. Başka bir telefonu kaldırıp numaralarını çevirmeye başladı.
Öbür tarafta da çılgın bir kadın var. İngiliz İstihbarat Birliği'nden Teğmen Kane olduğunu söylüyor. Söylediklerini siz dinleseniz daha iyi olur.
02:25 Sarmaşıkların tepesine vardı. Gölgede kalmaya dikkat ederek korkuluğu açtı ve balkonun çinillerinin üzerine çöktü. Sinek telinin arkasındaki ışık hala sönmemişti. Odanın içine göz attığında Roosevelt'in o bilindik yüzünü gördü. Tek başınaydı ve tekerlekli iskemlesine oturmuş, gözünde gözlükleriyle bir takım kağıtları okuyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Cebinden susturuculu Luger'i çıkarıp horozu kaldırdı. Helen Kane'in kimlik kartını aldı, pencerenin aralığına yavaşça soktu. Kilidin dilini sessizce kaldırdı. Bir saniye sonra odaya girmişti. Roosevelt gözlerini kaldırdı. Şaşırmıştı. Gözlükleri neredeyse burnundan düşecekti. Karşısında tehditkar bir şekilde duran eli tabancalı genç kadına baktı.
''Ziyaret için biraz geç değil mi Teğmen?'' diye sordu hiçbir şey yokmuş gibi.
O sırada suratında değişik bir ifade gördü. Korku değil, kendinden nefret etme gibi bir şey. Kadın acınacak haldeydi. Yine de tabancayı kafasına doğrulttuğunu gördü.
''Bunu yapmak zorunda kaldığım için gerçekten pişmanım efendim.''
Roosevelt gözlerini kadınınkilere dikti, bakışlarını ondan ayırmadı. Sonra gözlerini yatağın yanındaki madeni çana çevirdi. Çok uzak. Bir saniye kadar tereddüt etti, tekrar kadına bakıp çok sakin bir sesle konuştu.
''Madam, eğer ateş edecekseniz bunu hemen yapmanızı öneririm.''
02:25 Telefon çaldığında Griff kanepenin üzerinde uyuyordu. Ayzeyi kaldırdı. Aynı anda kapının şiddetle vurulduğunu duydu. Anderson ayağa fırladı. Thompson'ı koltuğunun altına kıstırdı. Kapıya yöneldi.
''Ben bakarım.''
Griffith'in ona bakacak hali yoktu. Telefonun öbür ucundaki heyecanlı sesi dinliyordu. Suratı bembeyaz fırladı. Koltuğunun altındaki kılıptan Smith Wesson'ı çekti. Kapıyı açmakta olan Anderson'a seslendi.
''Bırak onu Hovey. Savaş hali. Otelde bir katil var.''
Ondan sonra her şey bir anda gelişti. Koridordan sesler duyuldu. Umutsuz görünüşlü gizli servis görevlileri odaya doluştu. Tabancalarını çekip önceden belirlenmiş noktalara çöktüler. Kapıyı, koridoru ve pencereyi güvenlik altına aldılar. Peşlerinden soluksuz kalmış Sensin gözüktü ve bağırdı.
''Tanrı aşkına! Başkanın yanına gidin!''
02:25 Ortalık yatışana kadar çukurun dibinde yattılar. Daha sonra Weaver yanında Holder'la birlikte çimenleri aşıp otelin ön kapısına yöneldi. Birdenbire ortalık karışıp ayaklandı. Çevreden onlarca inzibat ve nöbetçi fırladı. Otelin kapısının önünde şoförsüz bir cip duruyordu. İki Sherman tank çalıştı, motorları gürültüyle kükredi, çatıdaki uçak savar bataryaları çevresinde hareket arttı, namlularını göğe doğru çevirdiler. Yanlarından şaşkın bir teğmen geçiyordu. Weaver adamın koluna yapıştı.
''Neler oluyor?''
''Bir güvenlik alarmı verildi efendim. Öyle sanıyorum ki...'' Sözünü bitiremedi. Bir yerlerden silah sesleri duyuldu. Arka arkaya iki silah sesi. Daha sonra bir yerlerden yırtıcı bir siren sesi geldi. Teğmen otele doğru koştu. Yolda karşılaştığı bir grup askeri inzibata kendisini izlemelerini söyledi. Holder'ın yüzü üzüntülüydü.
''Çok geç kaldık.''
Weaver'ın kalbi hızla çarpıyordu. Üzüntülüydü ama duygularını kontrol edebiliyordu. Binanın yan tarafını gösterdi.
Ateş sesi oradan geldi.
Uzaklaşmaya başladı. Askerler bahçeden otele akmaya devam ettiler. Şaşkın görünüşlü subaylar anlaşılmaz emirler veriyordu.
Sakın koşma Jack. Dikkati çekmekten başka işe yaramaz. Ne yaparsan yap, yanımdan ayrılma.
Griffith odaya daldığında Anderson hemen arkasında Thompson'ı ateşe hazırdı. En arkadan... Elinde tabancasıyla Sensin geliyordu. Balkon kapılardan biri ardına kadar açıktı. Teğmen üniforması giymiş bir kadın Roosevelt'ten birkaç adım ötede duruyordu ve elinde susturucu takılmış bir tabanca vardı.
Şaşırdı. Paniğe kapıldı. Tabancasını doğrultup ateş etti ve Anderson'ı elinden vurdu. Anderson, Thompson'ını düşürdü ama Griff, 38'liğini ateşleyip kadını omzundan vurmuştu bile. İkinci kurşun Rachel'e çarpıp onu açıp balkon kapısından dışarı fırlattı. Yaralı Anderson, vücudunu Roosevelt'in önüne atarak canlı bir kalkan oluşturdu. Odada kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Anderson, Griffith'in koruması altında tekerlekli sandalyeyi çevirdi, iki gizli servis görevlisinin de yardımıyla başkanı baş döndürücü bir hızla salona, salondan koridora çıkardılar, tehlikeden uzaklaştırdılar. Yatak odasındaysa Sanson yerdeki Thompson'ı aldı, açık kapıdan balkona fırladı. Gözleriyle gölgeleri taradı ama hiçbir şey göremedi. Balkonun zemini üzerindeki Luger'e baktı. Sonra balkonun köşesine koşup gözlerini aşağılara indirdi. Sarmaşıklardan atlayıp çimenlere doğru koşan bir gölgeyi ancak gördü.
''Dur, yoksa ateş ederim.''
Kadın bir eliyle omzunu tutarak koşmaya devam etti. Thompson'un namlusunu kaldırdı, silahı beline dayayarak ateşledi. Kurşunlar çimenlerden toprak havalandırdı ama kadın koşmaya ve bahçenin karanlık bölümüne yaklaşmaya devam ediyordu. Yeniden ateş etti. Bu kez tetiği uzun uzun çekti. Sonunda kadın olduğu yerde döndü, ellerini ileri uzatıp düştü. Sanson makineliği tekrar kaldırdı, uzun uzun nişan aldı ve tetiği çekti. Klik. Şarjör boşalmıştı. Bahçedeki kadın ayağa kalktı, yanını tutarak sendeledi. Sanson tabancasını çıkardı, nişan aldı, iki kez ateş attı. Kadın gölgelerin arasında kaybolmuştu. Aşağıda yüzlerce asker çimenlerin üzerine yayıldı.
''O kadını durdurun!''
diye bağırdı. Sanson balkondan kaybolduğu yeri gösteriyordu. ''Onu izleyin!'' Otelin yanına vardıklarında balkonda Sanson'u gördüler. Elinde ateş kusan bir Thompson bulunuyordu. Holder gölgeler içinde hareket eden bir şeye gösterdi. ''İşte orada, Rachel!'' Weaver, Rachel'in Sanson silahından çıkan kurşunlarla vurulduğunu gördü. Kadın olduğu yerde döndü ve bir yanını tutarak devrildi. Sanson'un ateşi birdenbire kesilince tekrar ayağa kalktı. Yukarıda, balkonda, Sanson tabancasını çıkarmaya uğraşıyordu. İki el ateş etti, Rachel siren sesleri arasında gölgelere girip kayboldu. Hemen her taraftan askerler çıktı. Sanson onlara emirler yağdırdı, sonra hızla balkondan odaya girdi. Holder hiç beklemeden Weaver'ın koluna dokundu. Rachel'in kaybolduğu yere doğru koşmaya başladılar. 02:36 Otelin öbür ucundaki korumalı odanın önü gizli servis ajanları, endişeli görünüşlü askeri inzibatlar ve nöbetçilerle doluydu. Karışıklık yavaş yavaş azalmıştı. Odanın ortasında Griff yüzü bembeyaz hafifçe titriyordu. Roosevelt ona baktı. ''İyi misin evlat?''
''İyiyim, iyiyim efendim ama çok yakından geçti.''
''Daha yakından da geçmemesi için dua edelim. Howie nerede evlat? Yarası ağır mı?'' Roosevelt'in sesi endişeliydi.
''Şu anda yanında doktorlar var. Ciddi bir şey değil. Yakında iyileşir efendim.''
''Tanrı'ya şükürler olsun. Ya ora yarbay nerede? Ona da teşekkür borçluyum.''
''Şimdi getiriyorlar efendim.''
Kalabalığın arasından bir yol açıldı. Sanson göründüğünde Roosevelt elini uzattı.
''Yarbay Sanson değil mi? Son anda hayatımı kurtaran adam hakkında bana biraz bilgi verin.''
''Bütün başarı sizin kendi adamlarınızın efendim.'' dedi Sanson içtenlikle.
''Duyduğuma göre siz gereğinden de fazlasını yapmışsınız. Bu nedenle size teşekkür borçluyum.''
Roosevelt'in yüzü karardı ve sakin bir sesle sordu. ''O genç kadına ne oldu?''
Sanson utançtan kızardı.
''Hala onu yakalamaya çalışıyoruz efendim. Bu da beklediğimizden biraz uzun sürecek gibi.''
''Üzerindeki üniforma çok inandırıcıydı. Peki ama güvenliğin burnu dibinden nasıl geçti?''
Sanson olanları anlatınca Roosevelt'in kaşları kalktı.
''Ne diyorsunuz? Demek öyle.
Tekrar tünele kaçtığını sanıyoruz efendim ama bahçeyi arayan 500 asker var. Piramitlerin çevresine de 2 kamyon asker gönderdik. Emrimdeki bir binbaşı adamlarıyla birlikte tünelin girişini arıyor. Ne yaparsa yapsın, elimizden kurtulamaz.''
''Bundan eminim.''
Roosevelt'in sesinde sevinç veya memnuniyet yoktu.
''Ne düşüneceğinizi bilmez gibiyim, biliyor musunuz? Çok garip bir şeydi bu.''
''Efendim?''
''Elinde fırsat varken ateş etmedi. Sizler odaya dalmadan önce dışarıdan gelen gürültüyü duydu. Yine de ateş etmedi. Orada öylece durup bana baktı. Sanki bu işe zorlanmış gibiydi. Sanki başarısız olmak istiyordu.''
Başkan gözlüklerini çıkardı. Sanson'a baktı.
''Bence ya vicdan sahibi cesur bir kadın ya da ölmek isteyen bir çılgın.''
Kapıda bir karışıklık oldu. Sanson üniforması tozlu, binbaşının odaya girmeye çalıştığını ama gizli servis görevlilerince durdurulduğunu gördü. Roosevelt'e döndü.
İzin verir misiniz efendim? Yapmak gereken acil bir iş var da.
Tabii, işinizin başına dönün. Size tekrar teşekkür ediyorum. Benzersiz bir iş başardınız.
Sanson selam durdu. Kusursuz bir dönüşle kapıya yöneldi. Binbaşıyı göstererek nöbetçilere,
''Benimle beraber'' dedi. Sonra da binbaşıya döndü.
''Evet, onu bulabildiniz mi?''
''Tünel girişini bulduk efendim ama anlaşılan Weaver ve Haldır'da kadının peşinden tünele girmişler.''
''Ne dedin?''
Binbaşı yutkundu. ''Anlayabildiğim kadarıyla adamlarımdan önce tünele varmayı başarmışlar. Arkalarından elleri fenerli bir grup gönderdim. Ve?''
''Deacon'ı bulduk sanıyorum. Elleri bağlı ve baygın. Geçitte de kan izleri var. Anlaşılan kadını yaralamışsınız efendim. Ama üçünden de eser yok.''
Ne demek eser yok?
Kaybolmuşlar.
Nereye? Tanrı aşkına nereye?
Adamlarımdan biri sürünerek mezara girdi. Uzaktan bir motor sesi duyduğuna yemin ediyor.
Sanson dişlerini sıktı. Sanki dişlerini kemirip eritecekmiş gibiydi.
O halde piste gitmeye çalışacaklar. Teğmen Kane'in anlattığı Sakkara pisti. Haberinin genel karargaha ulaşıp ulaşmadığını kontrol etsen iyi olur.
Binbaşı başını salladı.
Yaptım bile. Şu anda oraya bir konvoy gidiyor. Belki siz de gitmek istersiniz diye dışarıda bir cip bekletiyorum. İstediğiniz zaman hareket edebiliriz.
Hemen istiyorum. Sanson hızla merdivenleri indi. Üniformalı kalabalığı yardı. Kadın yaralıysa piste ulaşması mucize olur. Ama oraya ulaşırsa da bir sürprizle karşılaşacak. Sanki aklına yeni geliyormuş gibi sordu.
Ya Weaver ve Holder'a ne oldu?
Onlar da kayıp efendim.
Ayrım sonu. Sayfa 603.